Ayrım 14. Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Ahmet Hamdi Tanpınar. Sayfa 202. 5. barbunyadan sonra evvelkinden 100 defa daha anlayışla gözlerimin içine baktı ve barbunyaları ben yaratmışım, ben tutmuşum, ben pişirmişim gibi hep bana bakarak "Nefis" dedi. "Çok nefis. Güzel pişmiş. Zaten mevsimi." Bütün ağırlığıyla omuzuma basarak son emirlerini verdi. "Aman yiyin. Tam zamanıdır barbunyanın." Sonra beni bıraktı, doğrudan doğruya masaya döndü ve artık bana bir daha bakmadı. Barbunya'da ana baba bir kardeş olmuştuk. Gerisine ne lüzum vardı? Birdenbire buzlu badem tabağı dikkatini çekti. Şüphesiz bu yeni icat edilmiş bir nesne olacaktı. Bir taraftan onu tadıyor, diğer taraftan Halit Bey'le konuşuyordu. Tuhaf bir konuşmaydı bu, söyleneni dinlemiyor, badem denen nesne ile meşgul olduğu için kendisi de konuşmuyor, fakat büsbütün boş durmak da hoşuna gitmediği için karşısındakinin bir şeyler söylemesini istiyordu. Bir ara Halit Bey kendisine, "Bugünlerde sizi taciz edeceğim galiba" dedi. O kısaca cevap verdi, "Muhakkak, hem yarın, öğle yemeğinde, buraya gelin." Sonra omuzumdan istemeye istemeye elini çekti. Fakat bu ihaneti yaptığı için tatlı bir bakışla gönlümü almayı da ihmal etmedi. Ve hep aynı sevimli dost babacan, her zaman için emrinize hazır ve her zaman için sizden çok farklı tebessümlerinin, gözlüklerinin pırıltısıyla bizi ihya ederek çekilip gitti. Biz tekrar yerimize oturduk. Doktor Ramiz'in yüzü sevinçten kıpkırmızıydı. Ben en aşağı 4. kat gökte Hazreti İsa ile sarmaş dolaştım. Niçin olmasın? Bu samimiliğe, bu iltifata taş olsam yine dayanamazdım. Bir ara sol omuzuma baktım, mektep kitaplarındaki Asur tanrılarının omuzları gibi nur içinde bakıyordu. Ben, Hayri İrdal, bu biçare hayat artığı, bu iltifata mazhar olayım, bu akıl alacak şey değildi. Rabbim, ne büyüksün sen! Yalnız bir kişi, Halit Ayarcı oralarda değildi. Yerine oturur oturmaz, hadise kapanmıştır der gibi bir sesle bana, evet dedi. Galiba onun gelişiyle kesilen sözüme devam etmemi istiyordu. Fakat ben ne istediğini anlayacak halde değildim. Hele Nuri Efendi'den çok uzaktaydım. Ramiz Bey hemen hemen Halit Bey'in evetiyle aynı zamanda "Hakikaten büyük adam" diye atıldı. "Ne babacan, ne asil halleri var. Böyle olduğunu hiç bilmezdim." "Her zaman böyle midir?" diye Halit Ayarcı'ya sordum. O dalgın dalgın cevap verdi. "Evet" dedi, "her zaman böyledir. Her zaman iştahlı ve dost." Sonra omuzlarını silkti ve beni çok muazzep eden hafif bir gülümsemeyle, çünkü hakikaten bu büyük adama gerçekten ısınmıştım, bağlanmıştım, lehimlenmiştim, kaynamıştım, ne derseniz deyiniz, ve Halit Ayarcı'nın onu küçümsemesine, beğenmemesine içerliyordum. Şurası da var ki rahmetli Veli Nimet'i daha pek o kadar tanımıyordum, sözüne devam etti. "Tabii iktidarda olmadığı zamanlar, iş başındayken az çok değişir. İştahından bahsetmiyorum, o daimi ve edebidir. Fakat bu şahsa ait bir hal değildir. Haleflerinde, seleflerinde, hulasa bütün ailede, hepsinde vardır. İltifatını, dostluğunu kastediyorum. Zaten iktidardayken görmek pek az nasip olur. O zamanlar daha ziyade gazetelerde resimlerini görürüz. Düştükleri zamanda kendilerini." Cebinden çıkardığı bir akşam gazetesini açarak ilk sayfadaki bir resme işaret etti. "Yerine gelen adam, bir ay evvel onunla burada karşılaşmış, ikimiz de yalnız olduğumuz için saatlerce baş başa konuşmuştuk. O zaman da cebimdeki gazetede bunun resmi vardı. Garip değil mi?" Ben ağzım hayretten bir karış açık dinliyordum. "Fakat öyle düşmüşe müşmüşe pek benzemiyor" dedim. "Benzemez, çünkü kudreti benimsemiştir. Daha doğrusu kudret denen şey onu benimsemiştir. Adeta beraberlerinde gezer." Gözlerim önümdeki fotoğrafta. "Garip şey" dedim. "Birbirlerine de benziyorlar." Hayretimden kekeliyordum. "Evet, benzerler. O benzeyen şey yok mu? İşte o hüviyetlerine sinen iktidardı. Dedim ya, bu bir hulhul hadisesidir. Ben sende ve sen bende." Ve eliyle anlatılması güç der gibi bir işaret yaptı. Doktor Ramiz bu sözleri işitmekten adeta muzdarip, gözleri hep devletlinin masasında Halit Bey'e çıkıştı. "Ama çok efendi adam, hakikaten üstünden büyüklük akıyor." Halit Ayarcı omuzunu silikti, kadehini kaldırdı. "İçelim, içelim." Ve içtik. Devletli'nin eli omuzuma ve bakışı gözlerime değdiği andan itibaren bende garip bir değişiklik olmuştu. Birdenbire iştiham artmış, bütün vücudumu bir rahatlık hissi, bir nevi saadet ve ferahlık kaplamıştı. Durmadan içiyor, yiyor, gülüyor, konuşuyordum. Alkol bütün hafiflik kapılarını açmıştı. Her kadehte, her yudumda beni boğacağını sandığım sıkıntılar, fecir vakti cami avlularındaki ağaçlardan kalkan karga sürüleri gibi üzerimden kalkıyor, bir daha dönmemek üzere çok uzaklara uçuyorlardı. Bu hafiflik, bu boşalma ve doluş, çünkü giden sıkıntılarımın yerine garip bir sevinç, bir iç rahatı, bir güvenme geliyordu. Şüphesiz ondan, onun omzumu çökerten ağır ve heybetli elinden, gözlerime akan mıknatıslı bakışlarındandı. Bu anlaşılamayacak bir şeydi. Çocukluğumda beni birçok türbelere götürmüşler, bir yığın nefesi keskin zatlara okutmuşlardı. Eyüp Sultan'da ta Yuşa Tepesi'ne, Kısıtlı'daki Selami Efendi'ye kadar, Fatih, Aksaray, Hırkayı Şerif, Edirne Kapı, Ayvansaray yolu, Topkapı, Yedikule, Koca Mustafa Paşa, Türbe, Sirkeci, Eminönü taraflarına, hulasa bütün İstanbul'da surların içinde ve dışında, hemen her semtte mevcut evliya ve keramet sahibi zatların yattıkları yeri tanır, zaman zaman ziyaret eder, dua eder, yalvarır, mezarlarından taş alır, parmaklıklarına hiçbir şey bulmazsam ceketimin astarını yırtarak bağlardım. Hiçbirisi bana bu tesiri yapmamıştı. Hepsinden biraz yeisli, biraz daha üzgün, içim daha kapalı dönerdim. Ne Bukağılı dede, ne Elekçi baba, ne Uryan dede, ne Tezveren sultan. Hiçbiri, hatta Ayazmaların serinliğinde yahut Heybeliada'nın, Büyükada'nın, Kınalı'nın en yüksek tepelerinde, rüzgarda köpüre köpüre uyuyan Hristiyan evliyaları da dahil, hiçbiri derdime çare bulamamışlar, üzerimdeki maişet sıkıntısını bir parmak kaldırmamışlardı. Kaldı ki bu mübareklerin hepsi dünya işlerinden uzak, bizzat kendileri ruhumuzu ve nefsimizi terbiye edeceğiz diye benimkinden beter sıkıntılar içinde yaşamış, mala menale kıymet vermemiş, ellerine geçeni de şuna buna dağıtmış insanlardı. Seyyid Lütfullah harap bir medresede oturuyor. Ben hiç yanında görmediğim halde ondan destur aldığı söylenen Yılanlı dede Çukurbostan'da bir mahzende yaşıyor. Karpuz Hoca Sütlüce'de yıkık bir evde. Yekçeşim Ali Efendi Edirne Kapı mezarlıklarında vakit geçiriyorlardı. Altı parmaktaki Şeyh Mustafa Hazretleri, Deli Hafız, Şeyh Virani hepsi bu çeşit insanlardı. Ben sabah akşam giyebileceğim şöyle temizce bir gömlek bulamıyorum diye yanıp yakılırken, kısmetimin açılmasını himmetinden beklediğim gömleksiz dede, kendisine hediye edilen gömlekleri sokak ortasında cayır cayır yırtıp atmakla meşguldü. Böylesi zevatın daha ziyade maddi meselelerde dünya işlerinden gelen sıkıntılarıma çare bulamayacakları besbelli bir şeydi. Nitekim ölüleri yüzüme bile bakmıyor, dirileri yalnız sabır ve kanaat dersi veriyorlardı. Bunların arasında komşumuz sayılan yedi gelin Emine Hanım, 3 sene peşinden koştuktan ve o kadar yalvardıktan sonra elimdeki piyango biletini şöyle mübarek eliyle bir tutmuş, haydi demişti, çok yalvardım, kalbim mahzun oldu, dua ettim, paranı geriye alacaksın, amma bir daha böyle şey istemem, beni günaha sokma. Peki amma benim gibi bir biçareye 5-10 kuruş para temin etmek neden günah olsun, bunu bir türlü anlayamadım. Yedi gelin Emine Hanım'a o kadar yalvardım, ayaklarına kapandım. Şunu biraz arttır ya mübarek dedim. Hiç olmazsa 10 senedir bu münasebetsiz icada verdiklerimi geriye alayım. Mümkün mü? Haydi o kabil değil, bu sene içinde verdiklerimi geriye versin. O da 5-10 kuruş eder. Ne olur yapma etme. Hayır, taşım da taşım. Evliya inadı, bu kabil değil. Mahzun mahzun döndüm. Bütün ay belki mahsustan böyle söyledi. Bu kadar yalvardıktan sonra muhakkak bir şeyler çıkarır diye bekledim. Fakat nafile, mübarek kadın sözünü tuttu. Eski zamanların cürus atiyeleri gibi sağı solu ihya eden, servete batıran mükafatlar, ikramiler arasında benim liram kupkuru ve tek başına kıra salınmış uyuz keçi gibi salına salına döndü. Devletli hiç de bu cinsten, yani nefis ruh terbiyesi diye kendini azaba sokacak, kısmetini körletecek, ebedi saadetler uğrunda dünya nimetlerini tepecek insanlardan değildi. Bilakis hoşuna gideni kapan, alan, yiyen, öğüten ve bunları yaptıktan sonra da gerisini arayan, bulamayınca canı sıkılan takımdandı. Ömründe hiçbir riyazet yapmadığı, en çetin hastalıkları bile perhizsiz yendiği aşikardı. Masamıza bakışı, iltifat tarzı, barbunyaları derhal görmesi, benim tabağımda çatalımda takılı duran midye tavasını bile lahzada fark edişi, kısmet ve nimet tarlalarının üzerinde nasıl şahinler gibi süzüldüğünü, kendi malını velev aharın elinde olsa dahi nasıl seçip aldığını iyice gösteriyordu. Hayır, o başka çeliktendi, bu iş için yaratılmıştı. Düşünün bir kere, koskoca Büyükdere'de bu lokantada kahve köşelerinde yarı aç yarı tok ömrünü geçiren Hayri İrdal'ın tabağındaki tek midyeyi bile yemeye kıyamadığı, tam lezzetine varmak için önde tuttuğu tek midyeyi bile hoşuna gidince almakta tereddüt etmiyordu. Ve o böyle yaptığı için de Hayri İrdal dünyalar kadar mesuttu. Yıllardan beri kendisini tanıyan dostu Doktor Ramiz ona bu yüzden adeta gıpta ile bakıyor, adeta onu kıskanıyordu. Elbette böyle bir adamla karşılaşma, göz göze gelme de bir uğur, bir saadetti. Elbette insana bu yüzden bir takım iyilikler gelecekti. Nitekim öyle oldu. O geceden sonra, hatta o gece içinde hemen hemen hayatımın mahreki ve manası değişti. Bu evvela üzerimden bahsettiğim ağırlığın kalkmasıyla başladı. Sonra yavaş yavaş mantığım değişti. Hatta dünyaya bakışım, eşyayı görüşüm, insanları anlayışım değişti. Vaka bunlar bir günde olmadı. Hatta çok güçlükle ve adım adım oldu. Hatta çok defa bana rağmen oldu. Fakat oldu. Halit Ayarcı o gece benden bütün hayatımı öğrendi. Ona Nuri Efendi'yi, Seyit Lütfullah'ı, Abdüsselam Bey'i, Ferhat Bey'i, Aristidi Efendi'yi, Naşit Bey'i, Andronikos Kaiser'in definesi ve civadan altın yapmanın en kolay usulünün ilmi havas sayesinde bir huddam tedarikiyle olabileceği üzerinde az çok ısrarla durarak anlattım. Tarihimin bu küşayişi anında hala omuzumda Devletli'nin elinin ağırlığını hissediyordum. Belki bu mühim ve zengin zata bu defineyi bulma ve kainatın gizli kuvvetlerine tasarruf etme ihtirasını aşılarım ümidiyle bütün talakatimi sarf ettim. Hatta o zamana kadar hiç kimsenin bilmediği bazı izahat bile verdim. 27 altın direkli çadır, içlerindeki bütün eşya altın veya gümüşten ve hep mücevher ve incik akmalı. Ayrıca sandık sandık mücevherat, altın ve gümüş, evani, kadın hulliyatı, yüzükler, çelenkler, maşallahlar. Halit Ayarcı gülerek, olmaz dedi, Bizanslarda maşallah yoktur, o bizlere mahsustur. Burasını düşünmeliydim. Gavur kısmının maşallah denecek nesi olabilirdi? Maşallah kelimesi elbette bizim olacaktı, bize layık bir şeydi. Evet, ama tabii onlar da nazar değmesin, kem gözden korusun diye bir şeyler takınıyorlardı. Hristiyan devletlerinde verilmesi adet olan ve sonraları bize de geçen nişanların hakikatte okunmuş, üflenmiş tılsımlar olduğunu Seyit Lütfullah'tan işitmiştim. Ben onları kastediyorum. Fakat Halit Ayarcı Seyit Lütfullah'ı tutmuyordu. O daha ziyade Nuri Efendi üzerinde çalışıyordu. Hatta rahmetli üstadımın takvimlerine, ara sıra çıkarttığı zayiçelere, yazma kitaplarda bulduğu simya reçetelerine de pek kulak asmıyordu. Yalnız saatçiliğiyle meşguldü. Çaresiz ben de sözü o tarafa döktüm. Onun yukarıda bahsettiğim sözlerini hafızamda kaldığı kadar naklettim. Halit Bey hemen her cümlemin arkasından, olur şey değil diyordu, böyle bir adam aramızda bulunsun. Monşer bu tam filozof, hem de muhtaç olduğumuz filozof. Zaman felsefesi, anladınız mı? Zaman, yani çalışma felsefesi. Siz de filozofsunuz Hayri Bey, hem hakiki bir filozofsunuz diyordu. Fakat ben onu dinlemiyordum, ayağa kalkarak elimle işaret ede ede. Orada dedim, görmüyor musunuz? Devletli'nin masasında tabaklar filan hepsi oynuyor, maazallah. Fil hakika masadaki yemek tabaklarının bir kısmı lodos fırtınasına tutulmuş gibi sallanıyorlardı. İşin garibi, masa başındakiler bundan korkacakları, kaçacakları, salavat getirecekleri yerde kahkahadan kırılıyorlardı. Sanki hepsini cin tutmuştu. İşin fenası benim bu sözlerim üzerine kahkahaların ve onlarla beraber tabakların sallanmasının artmasıydı. Şimdi hepsi bana bakarak gülüyorlardı. Halit Ayarcı beni teskin etti. Aldırmayın dedi, bizim fain huyudur, gittiği yerlerden hokkabazlık eşyası getirir, salon eğlencelerine meraklıdır. Hayır, hayır dedim, beni kandırıyorsunuz. Ben sarhoşum, demin de denizin dibinde Andronikos Kaiser'in hazinelerini gördüm. Bana bir şey oldu, bırakın evime gideyim. Hakikaten evime gitmek istiyordum artık. Benim olmayan bu hayattan, bu eğlencelerden yorulmuştum. Evime, bana ve benim olan şeylerin arasına, ızdıraplarıma, yoksulluğuma dönmek istiyordum. Gitmesine nasıl olsa hep beraber gideceğiz. Sarhoşluğunuza gelince, gördünüz ki değilsiniz, hem hiç değilsiniz. Olsanız da açılırsınız, böyle gece hiç bırakılır mı? Şimdi oturun da bana şu ustadan ustaya mektubu anlatın. Fakat daha evvel içelim. Doktor Ramiz bir aksi sadağı gibi tekrarladı. Evet, içelim. Tekrar içtik, fakat ben artık tedirgindim. Bununla beraber Halit Ayarcı'nın merakını elimden geldiği kadar gidermeye çalıştım. Eski saatler el işiydiler, yapanlar da maden işçiliğinden anlıyorlardı. Hulasa büyük manada kuyumcuydular. Bu itibarla yaptıkları saatleri çok güzel eserlerle süslerlerdi. Çizgiler, oymalar filanlar. Ve bunların en güzel, en ehemmiyetleri saatlerin iç kapaklarının iç tarafında, yani çok defa ancak saatçilerin açtıkları yerlerde olurdu. Rahmetli Nuri Efendi onun için bunlara ustadan ustaya mektup derdi. Mesela sizin saatin iç kapağının altındaki gibi. Hani o Tulgalı kadınla onun elini omuzuna koydu acayip insan azmanı herif. Bu saatin bir eşini Nuri Efendi'de görmüştüm. Halit Hayalci izah etti. Athena ile Herkül'den bahsediyorsunuz. Sonra bahse döndü. Öyle ya, ancak saatçi görür onları. Halit Bey tekrar kadeye sarıldı. İçelim diyordu. Bilas Hayri Bey siz için. Ama böyle asık çehreyle değil. İşsiz olmak, bir takım meseleler içinde bulunmak bizi eğlenmekten alıkoymamalı. Keşke ben de sizin gibi düşünebilseydim. Bir gün gelir düşünürsünüz. Fakat evvela vaziyetinizi anlatınız. İşlerinizi şöyle beraberce gözden geçirelim. Ona evimi, karımı, baldızlarımı, Ahmet'i, Zehra'yı anlattım. Doktor Ramiz'in arada sırada bazı mütalaalarla haşiyelediği hikayemi sonuna kadar dinledi. Sonra yüzüme dik dik bakarak, dünyanın en tabii vaziyeti dedi. Evvela parasızsınız, sonra da evlendirilmesi lazım 3 genç kadın var evinizde. Bir de umumi sıhhat bozukça, hepsi aynı yere çıkar, yani sadece para meselesi. Kelimeler değiştirilince işler ne kadar kolaylaşıyordu. Para, 3 izdivaç, biraz bolca yiyip içme. Hemen arkasından 1-2 kanun teklifiyle meseleyi hallederiz demesini bekledim. Fakat dedim, Topal İsmail'e kızımı ben nasıl veririm? Elbette vermeyeceksiniz. Kızınız anlattığınıza göre zarif ve güzel bir çocuk. Elbette vermezsiniz. Tekrar aynı çıkmaza girdiğimi hissettim. Vermem de ne yaparım? Akranını bulursunuz. O kendiliğinden gelir. Sonra öbürleri, baldızlarım. Hele büyüğü, şu musiki meraklısı kim alır? Halit Ayarcı bir müddet düşündü. Anlattığınıza göre durup dururken kimsenin alacağı cinsten değil. Fakat bilinmez. Mesela radyoda büyükçe bir şöhret. Herhangi bir gazinoda meşhur bir artist, muganniye sıfatıyla. Görüyorsunuz ki her şeyin bir çaresi vardır. Ufak bir refah değişikliği, biraz teşebbüs ve gayret, küçük bir görüş farkı her şeyi ıslah edebilir. İtiraf edeyim ki bunları hiç düşünmemiştim. Ben tek çare olarak yalnız evcek bizi alıp götürecek bir salgın, bir felaketle bu işler hallolur sanıyor, onu bekliyordum. Hata, hep hata. Ne istersiniz kendinizden ve evinizin zavallı halkından? Şimdi sizden dinlediklerime göre hepsi ihtiraslı yaşamaya azmetmiş insanlar. Bu demektir ki hepsi muvaffakiyetlerini kendilerinde taşıyorlar ve onun ızdırabını çekiyorlar. Alelade hayata razı değiller. Hayır, hiç değiller. Karım kendisini Hollywood'da zannediyor. Büyük baldızın büyük bir muganniye olduğuna kani. Küçüğü, tabii tabii öyle olacak ve hepsi de size karşı biraz kırgın, kendilerini anlamıyorsunuz diye. Ben boynumu büktüm, hiç olmazsa bu işte beni anlayacaklarını sanıyordum. 6 saattir beraberinde bulunduğum, hareketine hayran olduğum adam da deliydi. Bunun böyle olması için boğazıma sarılmasına, soyunup çırılçıplak orta yerde takla atmasına hiç ihtiyaç yoktu. O devam etti. Evet diyordu, onları anlamadığınız için size kırgın olmaları kadar tabii ne olabilir? Darılmayınız ama sizin insan ve hayat tecrübeniz hiç yok. Siz harbe girmeden mağlup olmuş bir orduya benziyorsunuz. Teknenin üstüne çıkacağınız yerde altında kalmışsınız. Hastalığım yahut üzüntülerimin sebebi böylece teşhis edildikten sonra içmekten başka yapacak bir şey kalmıyordu. Bereket versin, bu akşam rakı boldu. İstediğim kadar bu mesut hadiseyi kutlayabilirdim. O yine devam etti. Hele büyük baldızınız gibi hakiki bir artiste karşı muameleniz, onu inkarınız... Elimdeki kadeyi bıraktım. Ne olursa olsun akıl ve mantık namına bir kere daha işe karışacaktım. Ondan sonra ağzımı bile açmam. Aman beyefendi dedim. Hangi artist, hangi büyük? Arz ettim. Sesi çirkin, sonra kabiliyetsiz, sonra cahil. Daha İsfahan'la Mahur'u, Ras'la Cemaşiran'ı birbirinden ayıramıyor. Hayır, imkansız. Belki başka bilmediğim meziyetleri vardır. Belki ne bileyim, şahsen güzeldir, yani değildir ama söz gelişi diyorum. Güzel olur da ben fark etmemiş olabilirim. Fakat o sesle musikisi beğenilsin, buna imkan yok. Kulağı yok efendim, hiç yok, sesleri ayıramıyor. Halit Bey bana bir cigara uzattı, kendisi de bir tane yaktı. Dışarıda bütün cümbüşüyle devam eden mehtaba baktı. Sonra karşıki masanın münakaşasına kulak kabartır gibi oldu. Fakat hemen omuzunu silkti, bana döndü. Güzel olamaz dedi. Güzelden anlıyorsunuz. Hayatınızı artık biliyorum. Siz güzel kadından anlıyorsunuz. Fakat sanattan, bugünün sanatından anlamıyorsunuz. Evvela bu bir kalabalık işidir. Kalabalık neyi sever neyi sevmez bunu kimse bilmez. Sonra bu mesele ümitsiz bir kalabalığın işidir. Siz de bilirsiniz ki zevk denen yüksek şeyin bizim içimizde içgüdüden kolaylığa kadar giden bir yığın karşılığı vardır. Zevkten ümit kesildi mi onlara kolayca teslim oluruz. İşler karışınca zevkten ümit kesilir. Musiki denince herkes evvela hangi musiki sualini kendisine soruyor. Bu sual bir kere soruldu mu sizin zevk, üslup dediğiniz şeyler yoktur artık. Sonra kulağın herkesle ayarı bozuldu. Radyo devrindeyiz, musikiyi nadir bir şey gibi dinlemiyoruz. O romatizma, nezle, para sıkıntısı, harp ihtimali, çok geçimsizlik gibi günlerimizin tabii arkadaşı oldu. Bu işe bir de kalabalığı ilave edin. Hayır, ben eminim ki bahsettiğimiz hanımefendi birkaç gün içinde yepyeni bir şöhret olarak İstanbul'u fethedebilir. Bakın, vaziyet çok müşkül olurdu. Şayet baldızınız hanımefendi batı musikisine merak sarsaydı. Çünkü onu hakikaten yıllar boyu öğrenmek lazım. Bir müddet yüzüme baktı. Hakikaten afallamıştım. Bu meselelerde herkes işin alayında, farkında olmadan alayında. Burasını anlamıyor musunuz? Hangi alay? Çıldırıyorlar. Tabii, hayatlarına biraz duygu, istisnai zamanlar katmak istiyorlar. Herkes kendi boşluğunu bir parçaya duyguyla doldurmak, kendini süslemek istiyor. Fakat musikiden o kadar anlamıyorlar ki, şarkıları güfteleri için seviyorlar. Zavallı Hayri Bey, siz garip bir adamsınız. Sizin bahsettiğiniz ölçüler geçmiş zamanda kaldı. Onlar hani şu demin söylediğiniz ustadan ustaya mektuplardı. Şimdi artık o klasik devirde değiliz. İsfahan'la Acem Aşiran'ı birbirinden ayırmak kimsenin aklından geçmez. Siz bana söyleyin, kimi taklit ediyor? Meşhurların hemen hepsini, fakat hepsini aynı sesle, aynı makamdan, aynı şekilde söylüyor. Demek son derece şahsi. Mesele halloldu. Orijinal ve yeni. Dikkat edin, yeni diyorum. En büyük harflerle yeni. Yeninin bulunduğu yerde başka meziyete lüzum yoktur. Şimdi seçilecek yol kaldı. Halk musikisi mi, Alaturka mı? Yoksa Alafranga'ya kaçan halk musikisi mi, yahut halk musikisine kaçan Alafranga mı? Ama bunu burada, bu masa başında pek kesip atamayız. Fakat öyle sanıyorum ki sizin bahsettiğiniz meziyetlerine göre, Halit Ayarcı burada yüzünü buruşturdu ve parmaklarıyla çok adi bir kumaşı yokluyormuş gibi bir hareket yaptı. Daha ziyade Alafranga'ya kaçan bazı mahalli halk türkülerine muvaffak olacaktır. Evet, öyle tahmin ediyorum. Meğer ki Türkçe tangoyu tercih etsin yahut bazı yeni şarkıları. Yüzüme dalgın dalgın baktı. Evet, bütün mesele burada. Siz teşebbüs fikrinden mahrumsunuz. Sonra idealistsiniz, realiteyi görmüyorsunuz. Hulasa eski adamsınız, yazık, çok yazık. Biraz realist olsanız bir parça, ufak bir miktarda her şey değişirdi. Bu kadarı da fazlaydı artık. Ben mi realist değilim? Realist olmasaydım size vakayı böyle anlatabilir miydim? Size baldızım hakkında en ufak bir ümitle bahsettim mi? Hiçbir tarafını değiştirdim mi? En ufak bir halini methettim mi? Ben öyle sanıyorum, her şeyi olduğu gibi görenlerdenim. Hatta fazla realistim, rahatsız edecek kadar. Halit Ayarcı gülümsedi, karşı masadan mütemadiyen el işaretleri yapılıyordu. Bir yudum rakı içti, sonra bana döndü. Şu konuşmamızı bitirelim, biz de onlara katılırız. Bu gece fena olmayacak gibiye benziyor. Vaatkar demek istiyorum. Bakın Hayri Bey, ben karar verdim, beraber çalışacağız bundan sonra. Onun için anlaşmamız lazım. Realist olmak hiç hakikati olduğu gibi görmek değildir. Belki onunla en faydalı şekilde münasebetimizi tayin etmektir. Hakikati görmüşsün ne çıkar? Kendi başına hiçbir manası ve kıymeti olmayan bir yığın hüküm vermekten başka neye yarar? İstediğin kadar uzatabileceğin bir eksikler ve ihtiyaçlar listesinden başka ne yapabilirsin? Bir şey değiştirir mi bu? Bilakis yolundan alıkor seni. Kötümser olursun, apışır kalırsın, ezilirsin. Hakikati olduğu gibi görmek, yani bozguncu olmak. Evet, bozgunculuk denen şey budur, bundan doğar. Siz kelimelerle zehirlenen adamsınız, onun için size eskisiniz dedim. Yeni adamın realizmi başkadır. Elinde bulunan bu mal, bu nesne ile onun bu vasıflarıyla ben ne yapabilirim? İşte sorulacak sual. Mesela bu bahiste en büyük hatanız musikidir, yani mücerret bir fikirden hareket ederek baldızınız hanımefendiyi mütalaa etmenizdir. Halbuki baldızınız hanımefendi tarafından işi münakaşa ediniz. Mesele ne kadar değişir? Newton başına düşen elmayı elma olmak haysiyetiyle mütalaa etseydi, belki çürümüş diye atabilirdi. Fakat o böyle yapmadı. Şu elmadan nasıl istifade edebilirim diye kendine sordu. Azami istifadem ne olabilir dedi. Siz de öyle yapın. Baldızım musikiden başka bir şeyde muvaffak olmak istemiyor. O halde elimde iki rakam var. Baldızım ve musiki. Birincisini değiştiremeyeceğime göre ister istemez ikincisi hakkında fikirlerim değişecek. Baldızıma hangi musiki uyar? Böyle düşünün. Sonuna kadar bu çıkmazda mı kalacaksınız? Elbette ki hayır. Kendimi evimizin hemen arkasındaki kambur karga çıkmazında bir taşa çömelmiş, başımın ucunda karımın kız kardeşi elinde udu şarkı söylüyor düşündüm. Elbette hayır, bin defa hayır. Onu değiştirebilir misiniz? Birden sıçradım. Zerre kadar, imkansız, büsbütün imkansız. O halde dediğimi yapacaksınız. Bilin ki zamanımızda bu gibi işler için kuvvetle istemek kâfidir. Hayat yürüyor Hayri Bey. Siz kelimelerle zehirlenin durun. Hayat her gün yeni bir şey keşfediyor. Bakın ben 4-5 saat evvel sizi keşfettim. Şimdi de muganniye olarak baldızınızı keşfediyorum. Allah razı olsun beyefendi. Hakikaten teşekkürden başka yapacağım bir şey yoktu. Baldızımı keşfetmiştim. Mübarek olsun. Doğdum doğalı herkes bana dürbünün ters tarafından bakmayı teklif ediyordu. Ben bir türlü buna yanaşmıyordum, inat ediyordum. Neye yaramıştı? Bütün hayatım kepaze olmuştu. Bir de bunu denesem ne çıkar sanki? Bununla beraber son itirazlarımı toparladım. Ah bir görseniz yahut dinleseniz, karşınızda fıçı gibi terliye terliye, parmaklarını çatırdata çatırdata, kırmızı topuklu iskarpinlerinin üstünde sallana sallana size bir, gelse o şuh mecliseyi bir kere okusa. Halit Ayarcı yüzüme dostça baktı. Demek parmaklarını çıtırdatıyor ha? Ne iyi, ne mükemmel. Fakat azizim bu başlı başına bir muvaffakiyet vasıtası. Düşünün bir kere şarkı söylerken eşarbını parmaklarına dolayıp çözmeye çalışmayacak, mendilini yırtmaya uğraşmayacak. Bundan iyi ne istersiniz? İki eli birden serbest kalacak. İcabında halka elleriyle selamlar öpücükler gönderecek, alkış tufanına teşekkür edecek. Siz hakiki bir hazineye sahipsiniz, farkında değilsiniz. Toparlamaya çalışayım. Çirkin diyorsunuz, binaenaleyh bugünün telakkilerine göre sempatik demektir. Sesi kötü diyorsunuz, şu halde dokunaklı ve bazı havalara elverişli demektir. Kabiliyetsiz diyorsunuz, o halde muhakkak orijinaldir. Yarın baldızınızla meşgul olurum. Yarından itibaren baldızınız sahnededir, meşhurdur, gazetelerde ismi sık sık geçer. O geceden vazı olarak bende kalan hatıra buraya kadardır. Hatta Halit Ayarcı'nın son cümlesi üzerine vaat et yarın unutacak olduktan sonra diye düşündüğümü hayal meyal hatırlıyorum. Ondan ötesi hakiki boşluk. Yalnız sabaha karşı kendimi karşı masadakilerin biriyle karşı karşıya çifte telli oynarken buldum. İnce, tatlı, sisler içinde yumuk yumuk bir sabahtı bu. Açık bir pencereden giren rüzgar ve motor sesleri, henüz yanmakta olan lambalara hücum ediyordu. Biz ayakta bu güzel sabaha karşı durmadan göbek atıyorduk. İçimde dünyanın en mesut hafifliği vardı. Halit Ayarcı geceki vaatlerini tutsun veya tutmasın, bana dürbünün bakılacak yerini göstermişti. 14. Ayrımın sonu. Sayfa 215.